Ayrım 20.
Pencerelerden ufuktaki kızıl tepsi mavileşene ve içine gömüldüğü su parçacığını aydınlatacak kadar küçülene kadar gökyüzünde asılı kalır. O sabah pek çok şey güneşin doğuşundan önce oldu. Kilisenin çanı çalmaya başladığında Tanyus henüz ormanda dolaşıyordu. Bir darbe ve susuş. Bir ikinci darbe ve yeniden sessizlik. Tanyus heyecanlandı. Ölüleri buldular. Ama yanılmıştı. Ölüm çanı sandığı şenlik çağrısıydı. Şeyh gelmişti. Plataya doğru yürüyordu. İnsanlar koşuyor, bağırıyor, çevresini sarıyordu. Tanyus bulunduğu yerden onun halkın arasından seçebilmişti. Ama yükselen sesleri duyması olanaksızdı. Görmüyor. Gözlerini söndürmüşler. 3. Şeyh köylülerin şaşkınlığını sezmiş ve buna kendisi de şaşmıştı. Konunun duyulduğunu sanıyordu. Daha tutuklandığının ilk haftasında gözlerine mil çekmişlerdi. İnsanlar neşelerini kesmemeye çaba gösteriyor ve şeyhlerinin elini görmek için birbirini itiyordu. Elini görmek isterken, gözleri sağlamken asla cesaret edemeyecekleri biçimde yüzünü inceliyorlardı. Her şeyiyle değişmişti. Beyaz bıyıkları sarkmış, saçları dağılmış, tabii yürüyüşü de değişmiş ama ellerinin hareketi de başkalaşmış, başının hareketi, yüzündeki tikler, hatta yolunu bulmak istermiş gibi sesinin tonu bile değişmişti. Elma yeşili yeleği hala sırtındaydı. Gardiyanları onu sırtından almamıştı. Siyahlar giymiş bir kadın şeyhe yaklaştı, diğerlerinin yaptığı gibi elini tuttu. Sen Lamia'sın. Elleriyle başını tuttu, alnını öptü. Uzaklaşma, gel, soluma geç. Gözlerim olacaksın. Asla bu kadar güzel gözlere sahip olmadım. Güldü, çevresindekiler ağlıyordu. Lamia herkesten çok ağlıyordu. Tanyus nerede? Onunla hemen konuşmalıyım. Şeyhimizin döndüğünü duyunca koşup gelecektir hemen. Hepimizin gurur kaynağı bu çocuk, köyümüzün övüncü. Lamia tam bir uzun yaşam ve sağlık dileğiyle yanıt vermeye başlamıştı ki önce çığlıklar, ardından havaya sıkılan tüfeklerin çatırtısı duyuldu. Sonra da bir itiş kakış başladı. İnsanlar dört bir yana koşuyorlardı. Neler oluyor diye sordu şeyh. Nefes nefese birkaç ses aynı anda yanıtladılar soruyu. Hiçbir şey anlamıyorum. Aranızdan biri konuşsun ve ötekiler sussun. Ben, dedi birisi. Kimsin sen? Ben Tubiya şeyh. İyi, konuş. Tubiya, neler oluyor? Sahleyniler gece bize saldırdılar. Rukuzu ve ona gözcülük eden dört genci öldürdüler. Şimdi tüm köyün silahlanması ve bunu onlara ödetmesi gerekiyor. Tubiya, sana ne yapmam gerektiğini değil, neler olduğunu sordum. Şimdi söyle bakalım, sahleyniler olduğunu nereden biliyorsun? Papaz konuşmasına izin vermesi için Tubiya'ya işaret etti. Sonra da şeyhin kulağına eğilerek önceki akşam şatoda konuşulanları, Tanyos'un aldığı kararı ve Kehtane Bey'in araya girişini birkaç sözcükle aktardı. Buna Butros, Lamia'nın oğlunu eleştirmekten kaçındı ama çevresindekiler ateş püskürüyorlardı. Tanyos şeyhimizin yerinde yalnızca bir gün oturdu ve daha şimdiden köyde kan gövdeyi götürüyor. Efendinin yüzü karardı. Herkes sussun. Yeterince duydum. Hepimiz şatoya çıkalım, oturmaya ihtiyacım var. Yukarıda yeniden konuşuruz bunları. Şeyh, bey konağının eşiğini yeniden açtığında kilisenin çanları sustu, biri zangoca eğlence zamanının bittiğini söylemiş olmalıydı. Oysa sütunlu salondaki her zamanki yerini aldığında efendi duvara döndü ve sordu. Hırsızın portresi arkamda duruyor mu? Hayır diye yanıtladılar. Yerinden indirdik ve yaktık onu. Yazık, kasalarımızı doldurmamıza yardım edebilirdi. Yüzündeki ciddiyeti korudu ama toplulukta gülümseyenler oldu. Kısa bir iki gülme bile duyuldu. Demek ki şeyhin köylülerin zorbayla ilgili şakalarından haberi vardı. Bey ve kulları anılarda suç ortağı zoru göğüslemeye hazır görünüyorlardı. Kıfer Yabla ile Sahli'nin arasında olup bitenler beni gözlerimi yitirmemden daha çok üzüyor. İyi komşuluk ve kardeşlik yolundan hiç ayrılmadım ben. Ve akıtılan masum kana rağmen savaştan kaçınmalıyız. Bir iki mırıldanma duyuldu. Sözlerimi beğenmeyenler hemen çıkıp gitsinler evimden. Onları kovmama gerek kalmadan. Kimse kıpırdamadı. Ya da sussunlar. Ve biri benim irademe rağmen savaşa gitmek isterse bilsin ki dürzileri yakalayıp öldürmesine vakit kalmadan ben astırırım onu. Çıt çıkmaz oldu. Tanyos burada mı? Genç adam şeyhten sonra gelmiş, ona önerilen yerleri geri çevirmiş ve salonun sütunlarından birine yaslanmakla yetinmişti. Adanın geçtiğini duyunca yerinden sıçradı, yaklaştı ve efendinin ona uzattığı elin üstüne eğildi. Lamia oğluna yer vermek için kalktı ama şeyh engelledi onu. Sana ihtiyacım var, uzaklaşma. Tanyos durduğu yerde iyiydi. Lamia biraz tedirgin yerine oturdu. Oysa genç adam hiç kırılmış gibi görünmeden gidip yeniden sütuna yaslandı. Köyün efendisi devam etti. Dün gelip gelemeyeceğim henüz bilinmezken o delikanlının başkanlığı altında Rukoz'u yargılamak için toplandınız. Tanyos bir ceza verdi. Talihsiz, hatta felakete yol açan bir ceza. Aranızdan bazıları akıllı ve kararlı davranmadığını anlattı. Onlara hak veriyorum. Diğerleri kulağıma Tanyos'un cesaretsiz davrandığını fısıldadı. İşte bunlara, emire yetkilerinin alındığını ve sürgüne yollanacağını söylemek için elleri bağlı bir adamı öldürmekten yüz misli cesaret gerektiğini söylüyorum. Son sözleri yüksek sesle ve öfkeyle söylemişti. Lamia oturduğu yerde doğruldu, Tanyos yere bakıyordu. Deneyim ve yaş ilerledikçe bu delikanlının akıllılığı, cesaretinin ve zekasının düzeyine ulaşacaktır. O zaman bu mevkiye layık olarak geçecektir. Çünkü niyetim ve iradem artık aranızda olmadığım gün onun yerimi almasıdır. Tanrı'dan oğlumu haksız yere öldüren zorbanın düşüşünü görmeden canımı almamasını istedim. Yüce Tanrı dileğimi yerine getirdi ve öfkesini ve adaletini göstermek için Tanyos'u seçti. Bu delikanlı oğlum oldu, tek oğlum. Onu mirasçım yapıyorum. Bunu bugün hepinizin önünde kimsenin kuşkusu olmasın diye söyledim. Bütün bakışlar delikanlıya yöneldi ama o burada yok gibiydi. Şanı şerefi kabul ediş biçimi miydi bu? Bir çekingenlik ve aşırı nezaket. Bütün kaynak Tanyos'un o sabahki davranışlarının herkesi düş kırıklığına uğrattığını söylemektedir. Eleştirilere duyarsız, övgülere duyarsız, ümit kıracak kadar sessiz. Bunun açıklaması bana basit görünüyor. Orada bulunanların tümü, Lamia bile bilinmesi gerekeni bilmiyordu. Tanyos, dört gencin cesedini bulmuştu. Kanlı bedenleri gözlerinin önünden gitmiyordu. Suçluluk duygusu içini kemiriyordu. Başka bir şey düşünecek durumda değildi. Özellikle şeyhin çizdiği parlak geleceği düşleyecek halde hiç değildi. Köyün efendisi birkaç dakika sonra, "Şimdi dinlenmek istiyorum, daha sonra gelin, sahneindeki komşularımızla ne yapacağımızı o zaman konuşuruz" dediğinde ve insanlar çevresini boşaltmaya başladıklarında Tanyos yerinden kımıldamadı. Önünden, hareketsiz bir heykelin önünden geçer gibi geçtiler. Sonunda ayak sesleri azaldı. O zaman şeyh onu kolundan tutan Lamia'ya "Herkes gitti mi?" diye sordu. Oğlu orada olduğu halde evet diye yanıt verdi. Sonra şeyhin dairesine doğru sendeleyerek ilerlediler. Tanyos başını kaldırdı, onları kol kola birbirlerine sarılmışçasına ilerler görünce birden böyle durmuş baktıklarının annesiyle babası olduğu kesin duygusuna kapıldı. Bu düşünceyle sarsıldı, uyuşukluğundan sıyrıldı, bakışları canlanmıştı. Bu bakışlarda ne vardı? Sevecenlik mi, sitem mi? Bütün yaşamını etkilemiş olan bilmecenin anahtarı mı? O sırada Lamia arkasına baktı, bakışları karşılaştı. Utanırcasına şeyhin kolunu bıraktı, Tanyos'a doğru geldi, elini omzuna koydu. Rukoz'un kızını düşünüyordum dedi. Köyde kimse ona başsağlığı dilememiştir. Böyle bir günde onu yalnız bırakmamalısın. Delikanlı başıyla onayladı ama hemen kımıldamadı. Annesi kendisini aynı yerde bekleyen şeyhe doğru gitti. Kolunu aldı, bu kez daha yakından tuttu. Sonra bir koridorun ucunda kayboldular. Tanyos yüzünde garip bir gülümsemeyle kapıya doğru gitti. Tekrar Rahip Stolt'un notlarına dönüyorum. Tanyos, Hoca Rukoz'un kızına başsağlığı dilemek için yola çıktığında Blata'nın az ötesinde bir kalabalık gördü. Köyün gençleri şeyhin aleyhinde konuştu ve Rukoz ve Mısırlılarla dostluk kurdu diye Nadir'i yakalamış getiriyorlardı. Adam yemin ederek sadece şeyhi dönüşü için kutlamaya geldiğini söylüyordu. Yüzü gözü kan içindeydi ve malı mülkü yere saçılmıştı. Tanyos geriye kalan prestijini kullanarak müdahale etti ve adamı katırıyla birlikte köyün çıkışına kadar götürdü. Dönüşü de hesap edecek olursanız 3 millik bir yoldu ama öğrencim 4 saat sonra döndü. Kimseyle konuşmadı. Bir kayanın üstüne çıkıp oturdu. Sonra büyülü bir biçimde yok oluverdi. Gece olunca annesi ve keşişin karısı onu görüp görmediğimi, haber alıp almadığımı sormaya geldiler. Kıferyabda ile Sahle'nin arasındaki müthiş gerginlik nedeniyle yanlarında hiçbir erkek yoktu. Dağ tarihçesi ise şöyle yazıyor. Tanyos, harice kadar yani köy sınırına kadar Nadir'e eşlik etmişti. Güvenliğini sağladıktan sonra geri dönmüş ve bugün adını taşıyan kayanın üzerine oturmuştu. Uzun süre üzerinde hiç kıpırdamadan oturmuştu. Köylüler ara sıra yanına gidip ona bakıyorlardı. Sonra da yollarına devam ediyorlardı. Şeyh öğle uykusundan kalktığında onu istetmişti. Kayanın dibine kadar gidilmiş ve Tanyos az sonra geleceğini söylemişti. Aradan bir saat geçmiş, şatoya gelmemişti. Şeyhin canı sıkılmış ve yeni haberciler göndermişti. Tanyos kayanın üzerinde değildi. Ancak kimse de gittiğini görmemişti. Bunun üzerine onu aramaya, adını çağırmaya başlamışlardı. Bütün köy ayağa kalkmıştı. Kadın erkek, çoluk çocuk hepsi. En kötüsü akla gelmiş, uçurumun dibine bakılmaya gidilmişti. Orada da hiçbir ize rastlanmamıştı. Nadir bir daha köye ayak basmadı. Zaten dağda gezip durmaktan vazgeçmiş, Beyrut'ta iş kurmuştu. Daha 20 yıl ferah fahur yaşamıştı. Kıferyabdalılar ara sıra onu görmeye gittiklerinde Lamia'nın oğlundan haber sordular mı herkesin bildiğini anlatırdı. Köyün dışında birbirlerinden ayrıldıklarını, kendisinin yoluna devam ettiğini, Tanyos'un da geri döndüğünü. İşin gizli yönünü bir deftere yazmış ve şans eseri Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden bir öğretim görevlisi defteri tavan arasında bulmuştu. Defterdekiler de İngilizce Katırcı'nın bilgeliği başlığı ile kitap halinde yayımlanmıştı. Kitap, Tanyos'un kayboluşu hakkında yorumlar çıkartılabilecek bir çevrede okunmamıştı. Yine de yazılanlara yakından bakılacak olursa, Nadir ile Tanyos arasında köyün çıkışında yaptıkları uzun konuşmanın izleri görülebilir. Daha sonra neler olduğunu bildiren ipuçları da bulunabilir. Örneğin şöyle cümleler görülmektedir. Bugün yazgın kapandı, artık yaşamın başlıyor. Ya da kayan seni taşımaktan yoruldu Tanyos, denizde bakışlarından yoruldu. Yaşlı Cebrail'in Tanrı 100 yaşından fazla ömür versin ve hep böyle parlak bir zekaya sahip olsun, bir gece bana her sözcüğün üzerinde durarak okuttuğu kısım hepsinden daha ilginç. Diğerleri için sen kayıpsın, bense bilen dostum. Onlar bilmeden katil babanın izinden kıyıya koştun. Altın kız seni adasında bekliyor. Batı güneşinin rengi saçlarında parlıyor. Bu berrak deyişleri gözden ilk geçirdiğimde öykünün nasıl bittiğini anladığımı sandım. Belki de öyleydi. Belki de değildi. Belki bu satırlar Katırcı'nın bildiğine işaret. Ama tekrar okunduklarında belki de sadece katırcının dostunun yazgısı konusunda özlemini yansıtıyor. Yine de zamanın daha anlaşılmaz kıldığı pek çok karanlık nokta var. Önce şu, Tanyos niçin köyün çıkışına kadar gittiği halde geri dönüp o kayanın üzerinde oturdu? Belki de gitmesi için ısrar eden katırcı ile konuştuktan sonra delikanlı duraksamış ve düşünmek için geri dönmüştü. Gitmesine yol açacak pek çok neden vardı ama kalması için de pek çok neden vardı. Ama neye yarar? Gitme kararı böyle verilmez ki. Sakıncalar ve yararlar tartılmaz ki. Bir anda sendeler insan, bir başka yaşama, bir başka ölüme doğru. Utkuya ya da unutkanlığa doğru. Birden gitmek ya da yok olmak isteğini duyacak kadar yakınları arasında birden kendini yabancı hissetmeye hangi bakışın, hangi sözün, hangi alayın yol açtığını kim bilebilir? Tanyos'un görünmez ayak izlerinden daha kaç kişi köyden gitti? Aynı nedenlerden dolayı mı? Daha çok aynı duygu ve aynı dürtüden dolayı. Benim dağım böyledir. Toprağa bağlılık, gitmeye özlem. Bir sığınak ve bir geçit. Bal, kaymak ve kan ile yoğrulmuş yöre. Ne cennet ne cehennem. Arafat. Bu arayışların heyecanı içinde Tanyos'un heyecanını unutmuştum. Efsaneden hareketle gerçeği aramamış mıydım? Gerçeğin ta kendisini yakaladığımı sandığım anda efsaneye dönüşmedi mi? Sonunda Tanyos kayasının büyülü olduğuna inanmaya başladım. Kendi kendime oraya oturduğunda bunu düşünmek için iyiyi kötüyü kıyaslamak için gelmediğini düşünmeye başladım. Bir başka şeyin gereksinimini düşünüyordu. Düşünmeye dalmak, seyre dalmak. Daha da ötesi ruhun arılaşması. Bu tahta oturunca, çevrenin etkisine kendini kaptırınca yazgısının bağlanacağını sezmişti. Bu kayaya çıkmamı niçin yasakladıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. İşte bunu anladığım, boş inançların, kuşkuların yalan olmadıklarına inandığım için yasağa meydan okuma isteği daha da artıyordu. Verdiğim söze hala bağlı mıyım? Aradan o kadar çok şey geçmişti ki, pek de uzak olmayan dedemin döneminden bu yana köyüm o kadar çok şey yaşadı ki. Onca acı, onca yıkım olmuştu ki sonunda vazgeçtim. Bütün atalarımdan özür dileyerek çıkıp kayaya oturdum. Duygularımı, durumumu hangi sözcüklerle anlatabilirim? Zamanın, kalbimin, zekamın durulması. Arkamda dağ yükseliyor. Ayaklarımda gün batımında çakalların sesi duyulan vadi uzanıyor. Orada uzaklarda denizi görebiliyordum. Ufka doğru dar ve uzun bir yol gibi uzanan denizi. Not. Bu kitap çok açık biçimde gerçek bir öyküden esinlenmektedir. 19. yüzyılda Ebu Kiçmalov denilen biri tarafından bir patriğin öldürülmesi olayıdır bu. Katil, oğluyla birlikte Kıbrıs'a sığınmış ama emirin adamlarınca tuzağa düşürülerek idam edilmek üzere geri getirilmişti. Gerisi, anlatıcı, köyü, başvurduğu kaynaklar, kişiler sadece hayal ürünüdür. Kitabın sonu. 29 Aralık 2001, sayfa 217.